Ayrım 13, sayfa 140. Ama 733. gece olunca demiş ki, Marbi onu bırakıp kendi yoluna gitmiş. Alaaddin de eve girmiş, meseleyi anasına anlatmış, eline 2 dinarı vererek, amcam bu akşam gelip yemeği bizimle yiyecek demiş. O zaman Alaaddin'in anası 2 dinarı görerek kendi kendine, belki de ben rahmetlinin bütün kardeşlerini tanımıyordum demiş. Ve ayağa kalkarak çabucak çarşıya gidip iyi bir akşam yemeği için gerekli azığı satın almış ve hemen yemek hazırlığına girişmiş. Ama bu yoksul kadın hiçbir yemek pişirme aracına sahip olmadığından tencere, tabak ve sofra takımını komşularından sağlamış. Ve bütün gün yemek pişirmekle uğraşmış ve akşama doğru Alaaddin'e ''Oğlum işte yemek hazır. Belki de amcam bizim evin yolunu pek iyi bilmez. Gidip onu karşılasan ya da sokakta beklesen iyi edersin.'' demiş. Alaaddin de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Tam dışarı çıkmak üzereyken kapı çalınmış. Koşup açmış. Gelen Maribi'ymiş. Yanında başında meyve, tatlı ve içecek dolu bir sepet taşıyan bir de hamal varmış. Alaaddin ikisini de içeri almış ve hamal yükünü eve boşalttıktan sonra parasını alıp işine gitmiş. Alaaddin Maribi'yi anasının bulunduğu odaya almış. Maribi heyecanlı bir sesle eğilerek ona, ''Ey kardeşimin eşi, barış üzerine olsun.'' demiş. Alaaddin'in anası da ona selamını iade etmiş. Bunun üzerine Maribi sessizce ağlamaya koyulmuş. Sonra, ''Rahmetli'nin oturmayı adet ettiği yer neresiydi?'' diye sormuş. Alaaddin'in anası söz konusu yeri ona göstermiş ve Maribi hemen yere atılmış ve bu yeri öpmeye koyulmuş. Ve gözlerini de yaşlarla içini çekerek, ''Ah ne kötü bir talihim varmış, ah ey gözümün davarı kardeşim, seni yitirmek ne acıklı bir bahttır.'' demiş. Ve ağlayıp inlemeyi o denli sürdürmüş ki sonunda alt üst olmuş bir yüzle ve bir iç kabarmasıyla neredeyse düşüp bayılacakmış. Alaaddin'in anası da artık bir an için bile rahmetli kocasının öz kardeşiyle karşı karşıya bulunduğundan kuşkuya düşmemiş. Ve ona yaklaşarak kendisini yerden kaldırmış ve ona, ''Ey kocamın kardeşi, boşuna ağlayarak kendini kahrediyorsun. Ne yazık ki yazılı olan yerine gelir.'' demiş. Ve yatışması için bir parça su içmeye, yemek yemek için sofraya oturmaya razı oluncaya kadar onu güzel sözlerle teselli etmeyi sürdürmüş. Sofra örtüsü serildiği zaman Maribi, Alaaddin'in anasıyla konuşmaya başlamış ve ona anlatacağı şeyleri anlatmış ve, ''Ey kardeşimin karısı, beni görme fırsatını bulamamış ve rahmetli kardeşim zamanında beni tanımamış olmanı olağan dışı bulma. Gerçekte 30 yıl var ki bu ülkeyi terk ettim ve vatanımı bırakıp yabancı ülkelere gittim. O zamandan bu yana Hint ve Sint ülkelerini dolaştım durdum. Arap ülkelerini ve öteki ulusların ülkelerini de gezdim. Mısır'da da bulundum ve dünyanın en harika kenti Kahire'de oturdum. Ve orada uzun bir süre kaldıktan sonra Mağrib'in içerlek ülkelerine gitmek üzere oradan ayrıldım ve 20 yıl Mağrib'te kaldım. Bu sırada ey kardeşimin karısı, günlerden bir gün evimde otururken doğduğum yeri ve kardeşimi düşünmeye başladım. Ve yeniden kendi kanımdan olan kişileri görmek duygusu içimde çoğaldı ve ağlamaya ve yabancı ülkelerde oturmamdan dolayı sızlanmaya başladım. Sonunda ayrılışımdan ve sevdiklerimden uzakta bulunmamdan dolayı duyduğum pişmanlık öylesine yoğunlaştı ki doğduğum sırada başımın belirdiğini görmüş olan ülkeye doğru yolculuğa girişmeye karar verdim. İçimden ey kişi, ülkeden ayrıldığın günden ve dünyada malik olduğun tek kardeşinin oturduğu kenti ve konutu yüzüstü bıraktığından beri ne kadar çok yıl geçti. Kalk artık ve ölmeden önce onu görmek için yola koyul. Bahtın felaketlerini, günlerin getirdiği kazaları ve zamanın değişmesini kim bilebilir? Şimdi özellikle övülesi Tanrı sana servet vermişken, kardeşinse her zaman yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşıyorsa, ölmeden önce onu görüp gözlerini şenlendirmemekten daha büyük acı olur mu? Unutma ki oraya giderek 2 üstün eylemi birden yapacaksın. Kardeşini görecek ve ona yardım edeceksin diyordum. Ben bu düşüncelerden etkilenerek ey kardeşimin karısı o saatte ayağa kalktım ve yola çıkmak için hazırlandım. Ve cuma namazını kıldıktan sonra ata bindim ve Fatiha suresini okuyarak vatanıma doğru yola koyuldum. Ve birçok tehlikeden ve yol yorgunluğundan sonra utku ve onur üzerine olası Tanrı'nın yardımıyla buraya doğduğum kente ulaştım. Ve hemen sokakları ve mahalleleri dolaşarak kardeşimin evini aramaya başladım. Ve Tanrı bu yolda arkadaşlarıyla oynamakta olan bu çocuğa rastlamamı nasip etti. Ben de güçlüler güçlüsü Tanrı sayesinde ey kardeşimin karısı onu görür görmez yüreğimin heyecandan yarıldığını hissettim. ve kan kanı çektiği için onda kardeşimin oğlunu görmekte hiç tereddüt etmedim. Ve aynı anda yorgunluğumu ve kaygılarımı unuttum. Neredeyse sevinçten uçacak gibi oldum. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 734. gece olunca demiş ki: ve aynı anda yorgunluklarımı ve kaygılarımı unuttum. Ve neredeyse sevinçten uçacak gibi oldum. Ama ya Rabbi, bu çocuğun ağzından kardeşimin yüceler yücesi Tanrı'nın rahmetine kavuştuğunu öğrenecek ne vardı? Bu kötü haberi duyunca o anda tutulduğum heyecandan ve acıdan neredeyse sırt üstü düşüp ölecektim. Ama ey kardeşimin karısı, çocuk belki de sana görünümü ve rahmetliye benzemesiyle ardında bir oğul bırakan kimse ölmez atasözünü hatırlatarak beni nasıl biraz teselli ettiğini anlatmıştır demiş. İşte Mağribi böyle konuşmuş. Ve Alaaddin'in anasının kocasının kendisinde uyandırdığı anılara kapılarak acı acı ağladığını görmüş. Ona kederini unutturmak ve kara düşüncelerini dağıtmak için Alaaddin'e doğru dönmüş ve onunla söze girişerek, "Oğlum Alaaddin, sen hangi mesleği öğrendin de çalışmanla ananın, bu zavallı kadının yardımına koşup ikinizin de geçimini sağladın?" diye sormuş. Bunu duyan Alaaddin yaşamında ilk kez utanç duymuş. Yere bakarak başını eğmiş. O bir tek söz söylemeyince onun yerine anası, "Bir meslek mi dedin kocamın kardeşi? Alaaddin için mi soruyorsun bunu? Vallahi o hiçbir şey bilmez. Ben hiç bu kadar ters bir çocuk görmedim. Bütün gün babalarıyla dükkanlarda kalan iyi çocuklar gibi olacak yerde, mahalledeki serserilerle, haytalarla ve kendisi gibi edepsizlerle koşar durur. Yüreği yaralı babası sırf onun yüzünden öldü. Şimdi benim de sağlığım son kertede kötüledi. İkimizi ancak besleyecek iki mısır ekmeği alabilmek için durup dinlenmeden çalışmaktan ve gecemi gündüzümü pamuk bükmekle geçirmek yüzünden gözyaşları ve uykusuzluktan üzgün gözlerimle de ancak bir süre daha görebileceğim. Benim durumum da böyle. Yaşamın üzerine yemin ederim ki ey kocamın kardeşi, eve ancak akşamları yemek zamanı geliyor. Hepsi bu kadar. Bazen anası olarak bıkıyorum da zorunluluk duyup gider, yaşamını sağlayacak bir iş bulur umuduyla evin kapısını kapayıp ona hiç açmamayı düşünüyorum. Sonra kendimde bunu yapma gücünü bulamıyorum. Çünkü ana yüreği merhametli ve bağışlayıcıdır. Ama yaş ilerliyor ve iyice yaşlanıyorum ey kocamın kardeşi ve omuzlarım eskisi gibi yorgunluk kaldırmıyor. Ve şimdi parmaklarım güçlük de iyi çeviriyor. Şurada karşında duran oğlum Alaaddin'in yüzüstü bırakması dolayısıyla yaşamın nankörlüğünü görmeden daha ne zamana kadar böyle bir uyarışı verebileceğimi bilmiyorum ey kocamın kardeşi diye yanıt vermiş. Ve hıçkırmaya başlamış. O zaman Mağribi Alaaddin'e dönmüş ve ona, "Ah ey kardeşimin oğlu, senin hakkında doğrusu bunları hiç bilmiyordum. Neden bu serserilik yollarında koşup duruyorsun? Ne kadar ayıp Alaaddin. Bu senin gibi birisi için hiç de uygun değil. Allah sana akıl vermiş oğlum, sen iyi bir aile çocuğusun. Senin için yaşlı bir kadın olan zavallı ananı, yaşını başını almış bir erkek gibi ikinizi de geçindirecek bir iş tutacak yerde yaşamanızı sağlamak için çalıştırman doğru mu? Ve sonra çocuğum bak, Tanrı'ya şükürler olsun ki kentimiz usta sanatçılarla dolu. Sana en çok hoşuna gidecek mesleği seçmekten gayrı yapacak bir iş kalmıyor. Oraya ben seni yerleştireceğim. Ve böylece büyüdüğün zaman oğlum, bahtın darbelerine karşı elinde seni koruyacak bir mesleğin olacak. Hadi konuş. Eğer iğnesiyle çalışılan babanın mesleği hoşuna gitmiyorsa başka bir meslek ara ve bana bildir. Ben de tüm gücümle sana yardım edeyim çocuğum," demiş. Ama Alaaddin yanıt verecek yerde serserilik yapmaktan başka meslek düşünmediğini belirtmek için başını eğip susmayı sürdürmüş. Mağribi de onun el sanatlarından nefret ettiğini anlamış ve meseleyi başka bir yandan ele almayı düşünerek ona, "Ey kardeşimin oğlu, benim ısrarlarım seni gücendirmesin ve canını sıkmasın. Şunu da eklememe izin ver ki el sanatları gözünü yıldırıyorsa, yine de namuslu bir kişi olmak hoşuna gidecekse büyük çarşıda sana güzel bir ipekçi dükkanı açmaya hazırım. Ve bu dükkanı senin için en pahalı kumaşlarla ve en ince cinsten dibalarla donatırım. Ve böylece büyük tacirlerin dünyasıyla güzel ilişkiler kurarsın. Ve alıp satma ve para kazanma alışkanlığı edinirsin. Ve kentte üstün düzeyde ün kazanırsın. Böylece merhum babanın anısına da onur sağlarsın. Buna ne dersin oğlum Alaaddin?" demiş. Alaaddin amcasının bu önerisini duyunca ve çarşıda ipek sarık sarınan ve türlü renkten hoş bir kuşak sarınıp güzel giysiler giyinen önemli bir kişi, büyük bir tacir olabileceğini anlayınca son kertede sevinmiş. Ve mağribiye gülerek ve başını yana eğerek bakmış, adeta hal diliyle kabul ediyorum demek istemiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 735. gece olunca demiş ki, ve mağribiye gülerek ve başını yana eğerek bakmış, adeta hal diliyle kabul ediyorum demek istemiş. Mağribi de böylece önerisinin kabul gördüğünü anlamış ve Alaaddin'e, önemli bir kişilik ve bir dükkanda tacir olmayı istediğine göre bundan böyle yeni durumuna yaraşır görünmeye gayret et. Şu andan başlayarak ey kardeşimin oğlu adam ol. Ben yarın Tanrı isterse seni çarşıya götürecek ve zengin tacirlerin taşıdığı gibi sana güzel bir urba ve ona uygun düşen diğer eşyayı satın almakla işe başlayacağım. Bundan sonra yerleşebileceğin güzel bir dükkan ararsın demiş. Hepsi bu kadar. Alaaddin'in anası da bu yüreklendirmeyi duyup bu cömertliği görerek kendilerini sefaletten kurtaracak ve oğlu Alaaddin'i doğru yola yöneltecek bir yakınını en beklenmedik tarzda gönderen iyiliksever Tanrı'ya şükretmiş. Ve sanki 20 yaş gençleşmiş gibi yeni bir yürekle sofrayı hazırlamış. Ve hepsini çok ilgilendiren aynı konu üzerinde konuşmalar sürdürülerek yenilmiş içilmiş. Ve mağribi Alaaddin'e tacirlerin yaşamı ve davranışları üstüne açıklamalarda bulunmuş ve yeni koşullarına büyük ölçüde ilgi duymasını sağlamış. Sonra o sırada gece yarısını aşmış olduklarını görünce ayağa kalkmış ve Alaaddin'in anasından izin isteyip Alaaddin'i de kucaklamış. Ve ertesi gün döneceğini söyleyerek evden çıkmış. O gece Alaaddin duyduğu sevinçten uyuyamamış ve kendisini bekleyen tatlı yaşamı hayal etmekten başka bir şey yapmamış. Ertesi gün er saatlerde kapı çalınmış. Alaaddin'in anası gidip kendisi kapıyı açmış ve gelenin kocasının kardeşi mağribinin ta kendisi olduğunu görmüş. Ama o Alaaddin'in anasının üstelemelerine karşın zamanın ziyaret saati olmadığını ileri sürerek sadece Alaaddin'i birlikte çarşıya gitmek üzere almaya geldiğini söylemiş. Alaaddin de zaten kalkıp giyinmiş bulunduğundan çabucak amcasının yanına koşmuş, ona hayırlı sabahlar dileyip elini öpmüş. Mağribi onun elinden tutup birlikte çarşıya götürmüş ve beraberce en büyük tacirin dükkanına girmişler ve ondan Alaaddin'in bedenine uyacak urbalar arasından en güzeli ve en zengin olanını istemişler. Tacir de onlara birbirinden güzel birçok giysi göstermiş. Mağribi Alaaddin'e hadi o şuşuna gideni kendin seç oğlum demiş. Alaaddin amcasının cömertliğinden son kertede hoşnut, bunlardan çizgili ve parlak saf ipekten bir urba seçmiş. Aynı şekilde ipek ve altınla işlenerek zenginleştirilmiş müslim bir sarık, kaşmir bir kuşak ve kızıl parlak meşinden yapılmış papuçlar seçmiş. Mağribi de pazarlık etmeden bedellerini ödemiş ve hadi şimdi hamama gidelim. Çünkü yeni şeyler giymeden önce iyice temizlenmiş olman gerek diyerek paketi Alaaddin'e vermiş. Ve onu hamama götürmüş. Ve onunla birlikte ayrı bir bölmeye girmiş ve onu kendi elleriyle yıkamış. Kendi de aynı şekilde yıkanmış, banyodan sonra da serinletici şerbetler getirtmiş. İkisi birden zevkle içip memnun olmuşlar. O zaman Alaaddin söz konusu çizgili ve parlak ipekten görkemli urbayı giymiş, başına o güzel sarığı koymuş ve Hint kumaşından kuşağa sarınıp kırmızı pabuçları ayağına geçirmiş. Böylece ay kadar güzel ve bir şah ya da sultan oğluna benzer olmuş. Ve kendini bu denli değişmiş görmekten son derece memnun, amcasına doğru ilerleyip elini öpmüş ve cömertliğinden dolayı pek çok teşekkür etmiş. Mağribi de onu kucaklayıp kendisine, bütün bunlar başlangıçtan başka bir şey değil demiş. Ve onunla birlikte hamamdan çıkmış ve onu en çok uğranan çarşılara götürmüş. Ve büyük tacirlerin dükkanlarını ziyaret ettirmiş. Onların ortaya çıkardıkları en güzel kumaşları ve pahalı eşyayı her bir parçanın adını özellikle belirleyerek söylemiş ve ona ''Sen kendin de bir tacir olacağına göre alışverişin ayrıntılarını bilmen gerek.'' demiş. Sonra onu kentin başlıca camilerini ve kervanların indiği büyük hanları ziyaret ettirmiş. Bu gezintiyi sultanın sarayını ve onu çevreleyen bahçeleri göstererek tamamlamış. Sonra kendi indiği büyük hana götürerek onu bildiği tacirlere, tanıdıklara göstererek bu benim kardeşimin oğludur demiş. Ve hepsini Alaaddin'in onuruna verdiği bir şölene çağırmış. Ve hepsine en seçkin yiyecekler sunmuş ve onlarla ve Alaaddin'le birlikte akşama kadar kalmış. O zaman ayağa kalkmış ve Alaaddin'i evine götüreceğini söyleyerek onlardan izin almış. ve gerçekten Alaaddin'i eve tek başına dönmeye bırakmak istemediğinden elinden tutmuş ve onunla birlikte anasının yanına ulaşıncaya kadar yol almış. Alaaddin'in zavallı anası oğlunu böylesine şahane giysiler içinde görünce neredeyse sevinçten aklını yitirecekmiş. Kayınbiraderini, "Ey kocamın kardeşi, tüm yaşamım boyunca sana teşekkür etsem de iyiliklerini yeterince değerlendirmiş olamam," diyerek bin kez kutsamış. Mağribi de, "Ey kardeşimin karısı, ona rahmetlinin yerine babalık etmek görevimdir. Onun hakkında artık hiçbir kaygı duyma ve mutlu ol," diye yanıt vermiş. Alaaddin'in anası da ellerini göğe kaldırarak, "Ey kocamın kardeşi, bu öksüz çocuğa her zaman gölgesinde koruyacağın bir kanat olasın diye eski ve yeni azizlerin hatırı için bizim uğrumuza yaşamını uzatması için Tanrı'ya yalvarırım. Emin olasın ki o da kendi bakımından her zaman senin buyruklarına uyacak ve sadece kendisinden isteyeceklerini yerine getirecektir," demiş. Mağribi de, "Ey kardeşimin karısı, Alaaddin artık aklı başında bir kişi oldu. Çünkü aslında iyi aileden harika bir çocuktur. Onun babasına yaraşır bir evlat olacağına ve senin yorgun gözlerine sevinç saçacağına tam olarak umut besliyorum," demiş. Sonra da, "Ey kardeşimin karısı, yarın cuma olduğundan ona vaat ettiğim dükkanı açamayacağım için beni mazur gör. Çünkü bilirsin ki cumaları çarşı kapalıdır ve iş görülmez. Ama yarından sonra cumartesi günü Allah isterse işi görürüz. Bu durumda yarın Alaaddin'i eğitmeyi sürdürmek için almaya geleceğim ve dünyanın parlak ve şık yanlarını tanıması için zengin tacirlerin uğradığı yerleri ve kent dışında dolaştığı bahçeleri ziyaret ettireceğim. Çünkü bugüne kadar sadece çocuklarla düşüp kalkmış. Artık sayılı kişileri tanıması, onların da kendisini bilmeleri gerek," diye eklemiş. Ve Alaaddin anasından izin alıp Alaaddin'i de kucakladıktan sonra oradan ayrılmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 736. gece olunca demiş ki, ve Alaaddin'in anasından izin almış. Alaaddin'i de kucakladıktan sonra oradan ayrılmış. Alaaddin bütün gece o gün gördüğü güzel şeyleri ve tattığı sevinci düşünmüş ve kendi kendine ertesi gün için yeni zevkler vaat etmiş. Ve de gözlerini kapamaksızın sabaha ulaşarak şafak söktüğü sırada kalkmış ve güzel giysilerine bürünmüş. Ve alışık olmadığı uzun giysi içinde enine boyuna dolaşmaya başlamış. Sonra sabırsızlık içinde gelmekte geciktiğini düşünerek kapının önünde amcasını beklemeye çıkmış, onun geldiğini görerek rahatlamış. Ona doğru genç bir küheylan gibi koşmuş ve elini öpmüş. Mağribi de onu kucaklamış ve birçok kez okşamış ve gidip anasına onu alıp götüreceğini bildirmiş. Sonra onu elinden tutmuş, alıp götürmüş. İkisi birlikte şuradan buradan konuşarak yürümüşler ve Alaaddin'in o güne kadar hiç çıkmadığı kentin kapılarını açmışlar. Gözlerinin önünde güzel zengin evleri ve bahçelerle çevrili saraylar belirmeye başlamış. Alaaddin bunlara hayranlıkla bakmış. Bir sonrakini bir öncekinden daha güzel bulmuş. Ve Mağribi'nin kafasında tasarladığı maksada gittikçe daha fazla yaklaşarak kırlara doğru ilerlemişler. Ama bir an gelmiş Alaaddin yorulmaya başlamış ve Mağribi'ye, "Amca, daha uzun süre yürüyecek miyiz? İşte artık bahçeleri geçtik. Önümüzde dağlardan başka bir şey kalmadı. Ben de çok yoruldum ve bir parça bir şeyler yemek isterim," demiş. Mağribi de kucağının arasından içinde meyveler ve peksimetler bulunan bir yağlık çıkarmış ve Alaaddin'e, "İşte oğlum, yiyip içeceğin şeyler. Ama sana göstermek istediğim, dünyada bir eşi daha bulunmayan harika bir yere ulaşmamız için biraz daha yürümemiz gerek. Gücünü toparla ve yüreklen Alaaddin. Sen artık bir erkeksin," demiş. Ve gelecekteki davranışları üzerine nasihatler vererek ve artık haylaz oğlanlarla düşüp kalkmaktan yüz çevirip daha çok aklı başında ve önemli kişilere yaklaşması için onu yüreklendirmeyi sürdürmüş. Ve onu böylece oyalayarak yürütüp sonunda birlikte boş bir vadinin sonundaki Tanrı'dan başka hiç kimsenin bulunmadığı bir dağın eteğine ulaşmışlar. İşte burası tam da Mağribi'nin yolculuğunun maksadı ve onun Mağrib'in içerlik bölgelerinden Çin'in en ucuna kadar gelmesinin nedeni olan yermiş. O zaman yorgunluktan bitkin Alaaddin'e doğru dönmüş ve gülerek, "Oğlum Alaaddin, maksadımıza ulaştık," demiş. Ve bir kayanın üzerine oturarak onu da yanına oturtmuş ve büyük bir sevecenlikle kollarıyla onu sarmış ve ona, "Biraz dinlen Alaaddin. Çünkü biraz sonra sana hiçbir insan gözünün asla görmediği bir şey gösterebileceğim. Evet Alaaddin, biraz sonra burada yeryüzünün tüm bahçelerinin en güzelini göreceksin. Ve ancak bu bahçenin harika yanlarını gördükten sonra bana teşekkür edecek ve yürüyüşünün verdiği yorgunluğu unutup bana ilk kez rastladığın günü kutsayacaksın demiş. Ve onu bir an sadece kayaların ve çalıların bulunduğu bir yerde nasıl bir bahçe görmek imkanı bulunduğu düşüncesine şaşkınlıkla açılmış gözlerle daldığı sırada terk etmiş. Sonra ona, şimdi kalk bakalım Alaaddin. Şu çalılıklardan bulabileceğin en kuru sapları ve odun parçalarını topla ve onları bana getir. O zaman seni görmeye getirdiğim bedava temaşayı izlersin demiş. Alaaddin de ayağa kalkıp çalılardan epeyce sap ve odun parçası toplamış ve mağribiye getirmiş. O da kendisine işte ihtiyacım buydu. Şimdi oradan çekil ve gel arkama sokul demiş. Alaaddin de amcasına itaat etmiş ve arkasında belli bir mesafede yer almış. Bunun üzerine mağribi kucağından bir çakmak çıkarmış, kuru dal ve sap yığınlarını ateşe vermiş. Bunlar çatırdayarak alazlanmış. O zaman hemen cebinden bağdan yapılma bir kutu çıkarmış ve onu açıp içinden bir tutam günlük alıp ateşin ortasına atmış. Birdenbire yoğun bir duman yükselmiş. Mağribi bunu elleriyle şu veya bu yana dağıtmış. O sırada Alaaddin'in bilmediği bir dilde sihirli sözler mırıldanıyormuş. Ve aynı anda yer sarsılmış ve kayalar yerinden oynamış. Toprağın üzerinde 10 arış kadar genişlikte bir çukur açılmış. Ve bu deliğin ta dibinde 5 karış kadar genişlikte yatay durumda ortasında tunç bir halka bulunan mermer bir kapak belirmiş. Bunu gören Alaaddin korkuyla bir haykırış koparmış ve urbasının eteğini dişleri arasına alarak sırtını çevirip bacaklarını rüzgara terk ederek kaçmaya başlamış. Ama mağribi bir sıçrayışta üzerine atılıp onu yakalamış. Çocuğa korkunç gözlerle bakmış ve bir kulağından tutarak onu sarsmış ve elini kaldırıp öylesine müthiş bir tokat aşk etmiş ki neredeyse dişleri sökülecekmiş. Çocuk şaşırıp yerde yığılı kalmış. Mağribi ne olursa olsun ona egemen olmak için böyle davranmış bulunuyormuş. Çünkü onsuz uğrunda buralara kadar geldiği girişimi yerine getiremeyeceğinden yapacağı iş için Alaaddin'in kendisi gerekliymiş. Böylece onu sersemlemiş yerde yatarken görünce onu doğrultmuş ve sesini iyice tatlılaştırmaya çalışarak ''Bil ki Alaaddin, sana böyle davrandıysam bir erkek olmayı öğretmek içindir. Çünkü ben senin amcan, babanın kardeşiyim ve bana itaat etmen gerek.'' demiş. Sonra da tam olarak tatlılaştırdığı bir sesle ''Hadi Alaaddin, şimdi sana ne diyeceğimi tek bir sözcüğünü kaçırmadan iyi dinle.'' Çünkü bunu yaparak hatırı sayılır yararlar sağlarsın ve başına gelen çeşitli sıkıntıları çabucak unutursun demiş. Ve onu kucaklayarak büsbütün yatıştırıp kendine bağlamayı becermiş. Ve ona benim tütsülememin ve okuduğum sözlerin erdemiyle yerin nasıl yarıldığını gördün. Bunu sadece senin iyiliğin için yaptığımı bilmelisin. Çünkü çukurun dibinde gördüğün üstünde tunç bir halka bulunan bu kapağın altında senin adına yazılmış ve ancak senin varlığınla açılabilecek bir hazine var. Ve sana adanmış olan bu hazine seni tüm şahlardan daha zengin kılacaktır. Ve bu hazine başkasına değil yalnızca sana adanmış olduğundan bu mermer kapağı senden başkasının dokunmasının ve onu yerinden oynatmasının imkansız olduğunu da sana söylemeliyim. Çünkü ben bile bunca büyük olan kudretime karşın ne tunç halkaya elimi sürebilir ne de şimdikinden 1000 kat daha güçlü ve kuvvetli de olsam kapağı kaldırabilirim. Ve bir kez kapak kalkarsa hazineye girmem ve aşağıya doğru tek bir basamak bile inmem mümkün değildir. Benim yapamadığım şeyi yapmak ancak senin için mümkündür. Bundan dolayı sana söyleyeceğim sözleri harfi harfine tekrar etmen yetecektir. Böylece hazinenin sahibi olursun. Onu iki eşit parça olarak biri sana biri bana düşecek şekilde kardeşçe bölüşürüz demiş. Mağribinin bu sözlerini duyan zavallı Alaaddin duyduğu yorgunluğu ve yediği tokadı unutmuş ve anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.